Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, terörün hüküm sürdüğü günlerden geçiyoruz. Bombalar var, patlayan bombalar, şehit cenazeleri. Ve bu sadece bizim Anadolu coğrafyasında gerçekleşmiyor. Son olarak Brüksel'de ve birkaç gün önce de Lahor'da bir patlama meydana geldi. Kaldı ki Lahor'daki patlama bir Luna Park'ta. Çocuklarını orada oynatmaya götüren ailelerin ve çocukların bulunduğu bir ortamda patlatıldı. Dolayısıyla sadece bizim coğrafyamızda değil, Avrupa'da, Uzak Doğu'da, birçok yerde ve genellikle de İslam coğrafyasının olduğu yerde bu bombalar patlatılıyor. Fakat insanın olduğu her yerde de acının da bir eşitliği söz konusu. Muhterem hocam, bu hafta Yeni Şafak gazetesinde bombaları yarıştırmanın lüzumsuzluğu başlıklı bir yazı kaleme aldınız. Bu yazı üzerinden programımızın ilk bölümünü açmak istiyorum ben. Bunu konuşmak istiyorum. Genelde şu söyleniyor hocam. Tabii insanlar bu bombayan, patlayan bombaları, terörü birilerinin buna müsebbip olduğunu, birilerinin buna sebep olduğunu çoğu zaman da bizim Anadolu coğrafyasındaki terör örgütlerini de biz Avrupa'nın finanse ettiğini, Avrupa'nın desteklediğini söylüyoruz ki bunun gerçeklik payı da var. İşte DHKPC adı verilen terör örgütünün teröristlerinin işte Yunanistan'da bir kampta eğitildiği yıllarca söylenir.
Evet.
Biz de ne zaman burada bir acı hissetsek, büyük bir acı hissetsek, Avrupa'da da böyle bir patlama olduğu zaman işte Avrupa da gördü terörü, işte oh olsun diyebiliyoruz. Ya da çok ilginçtir bu, belki bu milli bir refleksle söylenebiliyor ama aynı şey yurt içinde de söz konusu.
Evet.
Sanki bu tür terör olayları, patlayan bombalar işte iktidara bir ders vermek, iktidarın gücünü test etmek, onu sallamak için de kullanılıyor tabiri caizse. Bu manada bu yarıştırmanın lüzumsuzluğunu, terörü ortadan kaldırmak için bir işbirliği yapmak gerektiğini siz de yazınızda vurguluyorsunuz. Ben öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum. Gerçekten bu acı yarıştırılabilir mi hocam? Onunla evet, isterseniz başlayalım.
Evet. Bir defa tabii bugün dünyadaki terör olayları tek bir milleti, tek bir toplumu hedef almıyor aslında. Yani son patlamalarda da görüyoruz bunu. Lahor'da patlıyor, Pakistan'da. Ondan sonra Brüksel'de patlıyor. Sonra İstanbul'da, Ankara'da patlıyor. Dolayısıyla dünyanın çok farklı inançlarını benimseyen, farklı coğrafyalarında yaşayan, toplumları muhatap alan, onları hedef alan katliamlar var. Yani bu katliamları tek bir milletle açıklamak zor, tek bir coğrafyayla açıklamak zor. Çünkü küresel bir dünyada yaşıyoruz. Yani toplumlar tarihte hiç olmadıkları kadar birbiriyle ilişkili bir biçimde yaşıyorlar. Herhangi bir kasabada patlayan bomba bile dünyada yankı uyandırabiliyor. Teröristler de bunun farkında. O nedenle bir yönüyle işleri çok kolay. Yani insanları çok rahat etkileyebiliyorlar. Nerede bomba atarlarsa atsınlar, kendilerini gündeme getiriyorlar. Ama öte yandan asıl biz yani dünyanın terör dışında yer alan insanları için bir felaket var. Bu felaket de sadece bir coğrafyayla, bir toplumla, bir milletle ilgili olmayıp herkesi ilgilendirmiş olması. Bunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada işte bize atılan bomba kötü, onlara atılan bomba çok iyi, müstahak oldu gibi bir yarıştırma içine girmek yanlış, kötü, doğru değil. Çünkü hepimiz etkileniyoruz. Yani diyelim ki Avrupa'da bomba patladığı zaman orada Müslümanlar da katli ediliyor. Sadece Müslüman olmayanlar değil. Çünkü bugün milyonlarca insan Avrupa'da yaşıyor. veya Türkiye'de bombalar patladığı zaman sadece Türkler katledilmiyor. İşte İsrailler katledildi, Almanlar katledildi.
Yani, en son Taksim'de patlayan bombada.
Değil mi? Taksim'deki patlamada, daha önce Sultanahmet'teki patlamada.
Evet.
Aynı şekilde 7 Alman ölmüştü.
Evet.
Dolayısıyla burada bizim, yani bize atılan bombalar kötü, onlara atılanlar iyidir gibi bir yargılama içinde bulunmak doğru değil, yanlış. Yani bu bombalar ve Batı, terör ve Batı ilişkisi önemli. Yani Batı, Avrupa özellikle, Avrupa'nın bazı ülkeleri terörü destekliyorlar. Yani işte DAEŞ, KPC, Fahriye Erdal olayı.
Evet, evet. Belçika özellikle, değil mi hocam?
Bunlar devam ediyor. Sonra Avrupa Birliği'nin işte merkezi Brüksel'de, Avrupa Konseyi'nin, NATO aynı şekilde orada. Ve bizim başbakanımızın yaptığı son gezide bu teröristler çadır açmışlardı ve apaçık propaganda yaptılar. Bunu eleştirmemiz gerekir. Bu çok büyük bir yanlışlık. Yani burada insanı katledip oraya kaçan kişiyi korumak, burada terör, ülkemizde terör eylemlerini yapan insanların, partilerin, bunu kendilerine sembol olarak gören kişiler, bayraklar, onları açmak, çadır kurmak çok büyük bir yanlış. Bunlara karşı Türkiye'nin hükümet olarak, devlet olarak ne tür mücadelesi, diplomasisi gerekiyorsa yapması gerekiyor. Aydınlar olarak bunu eleştirmemiz lazım. Doğru değil, çünkü işte Avrupa gördü, o felaket onu da çarpıyor. Fakat biz bununla beraber, işte bak bunlar onu yapıyor ve Brüksel'de bomba patladı, iyi oldu gibi bir sonuca gitmemiz de çok gayri bir ahlaki bir şey olur.
Evet.
Sadece Avrupa o bu şekilde de etkilenmiyor. Orta Doğu'da patlayan bombalar birçok mültecilerin dünyanın değişik yerlerine dağılmasına neden oluyor. Yani işte toplumlar mültecileşiyor. Suriye toplumunun yarısı dışarıya gitmiş, mültecileşmiş. Bunlar Avrupa'ya da gidiyor. Avrupa da etkileniyor bundan. Bütün dünyayı huzursuz eden bir şeydir aslında bombalar. Dolayısıyla sadece burada kendimize yönelen, en fazla Türkiye'ye yönelen bir şey var. Doğru, bunu da görmemiz gerekiyor. Yani şiddetten en fazla, bombadan en fazla, mültecilerden en fazla yaralanan, etkilenen bir toplumuz biz, bir ülkeyiz. Bunun bilincinde olalım. Ama bunun bu sorunumuzu aşmak için bizim kalkıp sürekli Batı'yı suçlamamızın da bir manası yok yani. Yani hem bir yandan Batı'yı reddediyoruz, çok kötü diyoruz, sömürgecilik diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Ama öte yandan da sen niye insan haklarına uymuyorsun, sen niye bize yardım etmiyorsun? Bu doğru bir tavır değil yani, bu büyük bir çelişki var burada aslında.
Evet.
Yani bunun yerine biz kendi sorunlarımıza başa çıkmak için mücadele etmeliyiz. Bu sorunlar onların da sorunları, Avrupa'nın da, dünyanın da, Orta Doğu'nun da. Ve bunu küresel bağlamda yayılan, çalışan, propagandasını yapan, insan kazanan faaliyetlerde bulunan bu terörler, bir terör de yok, terörler var bir de yani. Bunlarla nasıl başa çıkılır? Dünyanın bütün devletleri beraber düşünmeli, konuşmalı. Çünkü hakikaten artık dünya savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi olmuyor yani. Dünya savaşı artık terör gruplarıyla oluyor. Farklı biçimlerde oluyor. İşte Suriye'de bunu çok net bir biçimde gördük. Rusya oraya geldi, İran oradaydı. İşte koalisyon dediğimiz IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyon oradaydı. Bu koalisyon içinde İngiltere'de vardı, ABD'de vardı. Adeta bütün dünya Suriye'de savaşıyordu. Ama terör grupları üzerinde savaşıyor. Koalisyon biçiminde örgütlenerek savaşıyordu. Dolayısıyla bir yönüyle hakikaten dünya büyük bir savaştan, büyük bir kaostan, büyük bir krizden geçiyor. Yani bu terör olayları bunu anlatıyor. Bu dünyanın yaşadığı kaotik durum, krizler, çatışmalar herkesi de olumsuz yönde etkiliyor. Kimse ben sınırlarım var, onları koruyacağım, dünyanın ne hali varsa görsün deme lüksü yok yani. Çünkü dünyada toplumlar artık çok daha seyyal. Turistler olarak, tüccarlar olarak, sporcular olarak, akademisyenler olarak.
En azından haberdar. Dolaşıyorlar. Herkes birbirinden haberdar.
Evet.
Evet.
Ya bugün İstanbul'da her gün yüz binlerce insan girip çıkıyor. Turistler girip çıkıyor. Dünyanın farklı vatandaşı olan insanlar gelip gidiyor.
Evet.
İstanbul'da sadece İstanbullular yaşamıyor. Sadece Türkler yaşamıyor. O nedenle bu meseleyi artık sınırlarını kapatıp dünyanın ne hali varsa görsün demek meselesi değil yani.
Evet.
Bir beraberlik gerekiyor. Bir ittifak gerekiyor burada.
Hocam siz yazınızda da belirtmişsiniz, bu açıklamada yapılmıştı. Aslında çok konuşulmadı bu şimdi soracağım meseleyi. Leroy adlı bir araştırmacı işte Türkiye'nin kültürel ve tasavvufi yönden güçlü bir İslam'ı temsil ettiğini ve Avrupa'daki işte IŞİD sempatizanlarının işte Faslı, Cezayirli ve Tunuslu olduğunu işte... ve bunların işte Vahabiliği merkeze koyduğunu, Vahabilikten ilham aldığını söyledi ve bizim aslında Türkiye ile bu manada bir işbirliği yapılabilir.
Evet.
Yani Avrupa'daki bu uçlarda gezen işte IŞİD teröründe Türkler yer almıyor.
Evet.
Bunu acaba yeni mi keşfetti Avrupalılar yoksa bu işbirliğinin Türkiye'ye bir güç kazandıracağını ya da Türkiye üzerinden, çünkü bu Arap Baharı'nda da gündeme gelmişti hocam. Yani Türk İslam'ı ya da işte Türk Müslümanlığı kavramı bu Anadolu coğrafyasındaki temsil edilen ya da yaşanan bu dindarlığın dünya diğer İslam ülkelerine de bir örnek olabileceği konuşulmuştu.
Evet.
Fakat Arap Baharı'nda biraz bizim lehimize bir rüzgar estireceği varsayılarak sanki bu konunun üzeri örtülmüştü. Ne dersiniz? Burada böyle bir işbirliğine gidilir mi? Ya da bu araştırmacıların, akademisyenlerin, aydınların yeni bir düşünce penceresi olabilir mi bu konu?
Evet, yani başka bir araştırmacı da benzer şeyi Almanya'da ortaya koymuştu. Orada da aynı şekilde bu IŞİD'e katılan gençlerin çoğunlukla işte Vahabi Selefiliğinden, Körfez ülkelerinden gelen İslami anlayışlardan etkilenerek bu şeylere, bu işte şiddet ve terör yapan örgütlere katıldıklarını tespit etmişti. Bunun yanında Türkiye, işte Almanya'da da benzer çalışma vardı. Türkiye gibi ülkelerde işte Diyanet'in verdiği eğitimden veya Türkiye'de ailesiyle beraber tasavvuf kültürü üzerinden, geniş İslami kültürden şöyle ya da böyle beslenen, etkilenen gençlerin pek bu hareketlere itibar etmediği tespit edilmişti. Bu gerçekten de önemli bir şey bence. Dediğiniz gibi bu hem Türkiye açısından hem Avrupa açısından önemli bir çıkış olabilir. Yani İslam'ı daha geniş olarak, tecrübe ederek, yorumlayarak başka toplumlara nefret etme değil, onları da kapsayarak, onlarla beraber olmayı da önemseyerek ifade edilen bir İslam anlayışı var Anadolu'da. Türklerin tarih içinde bu bölgede yaşayarak benimsedikleri bir ehli sünnet anlayışı, tasavvufla gelen bir anlayış, edebiyatla beslenen bir anlayış. Bunun içinde işte Yunus Emre var, bunun içinde Mevlana var, bunun içinde bizim yani dediğimiz gibi zengin bir tasavvufi geleneğimiz var. Bu gelenekte hakikaten baktığımız zaman sert bir şey yok yani. Küfür, iman ayrımı çok sert değil yani. Evet, bir
aşırı batıl bir
ehli olabilir ama o batıl ehli sizin kendinizi tanımlanmanız için yok etmeniz gerekmiyor. Siz kendinizi Allah'a bağlı kalarak tanımlarsınız. Siz kendinizi Allah'a severek tanımlarsınız. Siz kendinizi eşref-i mahlukat olarak tanımlarsınız. Dolayısıyla bir Müslümanın kendisini tanımlaması işte ötekisi olan tekfircilik yaparak, çok reddederek, çok efendim dışlayarak tanımlaması gerekmiyor. Bu çok temel bir şey. Ve bu Anadolu'da bu ve ehli sünnet anlayışında, Osmanlı ile temsil edilen İslam anlayışında var. Bunu Avrupalılar görüyor. Bence Türkiye'nin de bunu görmesi, bu konuda daha bir çalışmalarını yoğunlaştırması gerekiyor. Çünkü biz hakikaten bu kendi özelliğimizi uzun süre reddettik yani. Reddi miras yaptık biz. Reddi miras yaptığımız için de daha çok işte Mısır, Pakistan, İran kaynaklı İslami bilgilere, düşüncelere yöneldik. Gençliğimiz de buna yöneldi.
Evet.
Bırak başka ülkeye faydalı olma, kendimize faydalı olamadık yani. O nehrin önünü tuttuk. O nehrin akmasını engelledik, o bahsettiğimiz.
Evet.
Ama çok şükür Türkiye reddi miras siyasetinden vazgeçti. Devlet de vazgeçti. İşte insanlar da vazgeçiyor. Ciddi anlamda bugün Türkiye'de yeniden tercüme faaliyetleriyle, Osmanlıca'nın okunmasıyla, Latinize çalışmalarıyla büyük bir şey var. Yeniden o nehriyle buluşma çabası var. Bu demek sadece Türkiye'nin kendisine faydalı olmakla kalmayacak. Bu Avrupa'ya da, Batı'ya da faydalı olacak. Çevresine de faydalı olacak.
Evet.
Bu konuda Türkiye'nin hakikaten Avrupa'yla beraber büyük bir çaba sarf etmesi, işte Avrupa'yla İslam'ı anlama konusuna entelektüel bir ittifak içinde yer alması, işte çok bugünkü gelişmelerden ortaya çıkan bir şey
bir
yani.
Şey, evet.
Çok
evet.
önemli bir şey bu.
Ya aslında bizim tabii zaman zaman yanlış anlaşılmalara da sebep olan, acaba hani dinimizi ifsad etmeye mi çalışıyorlar diye
evet.
ihtiyatla baktığımız bu diyalog meselesi hocam.
Evet.
Yani
evet.
Bu önemli bir mesele aslında.
Evet.
Buna tekrar bir ehemmiyet vermek gerekiyor. Hocam bir de son olarak bu konuda şunu sormak istiyorum. Avrupa'dan gelen, Batı'dan gelen iyilik açıklamalarına,
evet.
iyilik temennilerine
evet.
Ya da gözyaşlarına da inanmaz olduk biz. Yani
evet.
bunun çok uzunca bir tarihsel arka süreci de var evet. muhakkak. Evet. Tabii Avrupalıların, Batılıların çoğu zaman işte gözyaşlarının timsah gözyaşı denilen gözyaşı olmasının da bunda etkisi var.
Evet.
Yani Avrupalılar artık iyi olduklarına, Batı diyelim daha doğrusu, Batı iyi olduğuna, bir şeye acıdığına, bir acıyı paylaştığına bizi inandıramaz da oldu.
Evet.
Bu olaydan sonra işte bir takım açıklamalar yapıldı. İşte dini kurumlardan, müesseselerden, Hristiyan dünyadan, oradaki akademisyenlerden bu acılar paylaşılıyor.
Evet.
Yani bizim
evet.
acımız paylaşılıyor. İşte en son Lahor'da, Pakistan'da olan patlamanın
evet.
acıları paylaşılıyor. Çok inanmıyoruz
evet.
bunlara. Daha doğrusu böyle bir artık biz batılı bir Hristiyan'ın iyi olabileceği, onun da bir takım insani vasıflar taşıdığını, gönlü olduğunu, biz buna artık inanmaz olduk. En son Madrid'de hatırlayacaksınızdır siz de, futbol taraftarları işte bir meydanda otururlarken mülteciler dendi. Sonra onların İstanbul'dan oraya göçen Roman vatandaşlar
olduğu
ortaya çıktı. İşte onlara sadaka misali birkaç
evet.
kuruş para veriyorlar ve onlara bir takım hareketler yaptırıyorlar.
Evet.
İşte yalvarttırıyorlar tamam. onları filan. Bu tür görüntüler de bizim bu duygularımızı, düşüncelerimizi adeta destekliyor. Fakat onun evet. arkasında mesela dün o futbol takımı hareketleri yapan taraftarlarını 3 yıl boyunca maçlara girmekten men etti. Sonra hemen o görüntülerin arkasında bazı işte daha olgun, yaşlı turistler mesela o meydanda çok tepki gösterdiler o insanlara. Ama biz bunları hani çok böyle görmek istemiyoruz, inanmak istemiyoruz. Bu gerçekten yani bizim bu konuda elbette ki çok haklılıklarımız var ama biraz da bunu böyle görmek istemiyor muyuz Avrupa'yı, Batı'yı daha da ötekileştirmek için?
İşte ben bunu çok sorunlu görüyorum. Yani şimdi Muhammed bin Abdülvehhab'ın Tevhid Risalesi'ne baktığımız zaman baştan sona hep olumsuzluklar var. Yani Vehhabi kimliğini kurmak için hep düşmanlarını gösteriyor. İslam'dan çıkmanın 10 özelliğini anlatıyor mesela.
Evet.
Yani bizim geleneğimizde böyle bir şey yoktur. Biz kendi ben kimliğimizi kurarken, ben bilincimizi inşa ederken biz düşmanlarımıza bakmayız. Biz ötekilerimize bakmayız. Biz başkalarının çok kötü olduğu, o nedenle bizim iyi olduğumuz önermesiyle kendimizi kurmayız. Bunun yerine biz deriz ki yani Allah var, Allah bizi yaratmış, peygamberler göndermiş, o peygamberler de bize işte vahiy getirmiş. Böyle yaşarsanız, inanırsanız iyi insan olursunuz, saadete varırsınız, dünyanın gelip geçiciliğinde anlamlı olursunuz. Ahirette, hesap gününde alnınız ak çıkar. Bakın bu anlatım tarzı bizim kendi kimliğimizi başkalarını ötekileştirmeden, başkalarının olumsuzluklarına bakmadan kendimizi kurduğumuzu anlatıyor. Yani ana şey budur bizde. Elbette küfürden de bahsedilir Kur'an'da, peygamber kafirlerden de bahseder. Ama ana bakış açısı budur. Fakat bu bahsettiğiniz şey ise bence Türkiye'de modernleşme süreciyle gelen bir aydın grubunun İslam anlayışıdır. Seküler okullarda okuyoruz hepimiz ve oradan bakıyoruz. Biz kendi Müslüman kimliğimizi Avrupa çok kötü, ondan dolayı biz iyiyiz önermesi üzerine kuruyoruz. Bu çok problemli bir şey. 24 saat Avrupa'ya, Amerika'ya küfrederek kendimizi sağlıklı kuramayız biz. Ya Avrupa, Amerika nasıl diyelim ki başlangıçta Kemalist elitler hayran kalarak, garpçılar hayran kalarak yanlış kurdularsa, biz de tümüyle reddiyeci ve küfür ederek kurarsak yanlış olur. Yani örnekler verdiniz, bir sürü örnekler var. Bir defa devlet var Avrupa'da, toplum var, aydınlar var, sivil toplum kuruluşları var. Böyle bakmamız gerekiyor. Devletlerin hep bir takım şeyleri vardır yani. Diplomasi vardır, stratejiler vardır, siyasetleri vardır, güç merkezli hareket etme tutumları vardır. Ama aynı zamanda toplum vardır, aydınlar vardır. Bunlar içinde iyi insanlar var. Bunlar içinde doğru üzerinde olanlar var. Hani Kur'an'da diyor ya, ehli kitap içinde kendinize yakın olan insanları bulursunuz diyor.
Evet.
Yani bu bizim kitabımızda da var. Dolayısıyla Avrupa'da da öyle insanlar var. Amerika'da da öyle insanlar var. Dünyanın her yerinde öyle insanlar var. Müslüman böyle bakar. Yani özsel olarak Avrupa kötüdür ve özsel olarak büyük medeniyettir, her şeyini alalım ya da kötüdür, her şeyini reddedelim. Bu çok doğru bir tutum değil.
Yani bir kimlik daha oluştururken nesne evet, durumuna düşüyoruz böyle olunca.
Düşüyoruz tabii, kendimizi onu ötekileştirerek kuruyoruz. Biz kendimizi başkalarını ötekileştirerek değil yani. Kendi inancımız, kendi kitabımız, peygamberimiz, büyüklerimiz, onların ortaya koyduğu felsefe, tarih, toplum anlayışı, içtihatlar, fıkıh, ne dersek, bütün bunları kendimize ayna yaparız ve o aynalarda kendimizi seyrederiz. Hani mümin müminin aynasıdır diyor ya peygamberimiz.
Evet.
Ya bizim aynamız batı olmaz ki yani. Hem oraya bakarak onların kötülerini görüp kendimiz ne kadar iyiyiz diye söyleyelim yani. Bizim aynamız müminlerdir yani, kendi varlığımızdır. Oraya da baktığımızda iyi insanlar da var, kötüler de var. Devletlerin bir tarihsel dönemde çok sömürgecilik faaliyetleri olmuş. Bunlar bir kısmı devam ediyor ama bir kısmı da yok. Yani diyelim 1950'lerde insan hayvanat bahçelerini kurmuşlar. Çok felaket bir şey. Yani Afrika'dan insanları getirmişler, hayvanat bahçelerine doldurmuşlar. İnsanlar gidip gezmiş, bakmış bunlara. Hayvan muamelesi yapılmış. Kötü ama aynı zamanda bugünkü Avrupa bütünüyle böyle değil yani işte. Dünyaya bir sürü sivil toplum kuruluşları var. Para toplayıp sel felaketine, deprem felaketine para gönderenler var. Orada hakikaten iyi insanlara kucak açanlar var. Dünyadan özgürlük nedeniyle, yoksulluk nedeniyle kaçıp giden. Bu boyutlarını da görmemiz gerekiyor. Biz dünyaya muhabbetle bakarız. Yani dünyaya hani hep savaşmak için
kötü olarak bakmayız.
Kötü
yani
olan bir varlık olarak bakmayız yani.
Evet.
Hani biz İslam alimleri öyle bakarlar. Yani insanlar bir araya gelerek toplum oluşturmalarının temelinde diyor, muavenet var, yardımlaşma var, muhabbet var, adalet var diyor. Bizim temel çıkışımız budur, bu olmalıdır yani.
Evet, evet.
Yani Türkiye'deki Müslümanlık dediğimiz şeyin önemi de buradan gelir aslında.
Geliyor, doğru.
Mevlana'yı okuduğumuzda böyle bakar dünyaya. Değil mi?
Doğru, doğru hocam.
O nedenle bugün Mevlana, İbn Arabi Avrupa'da, Amerika'da en fazla okunan kitapların başında yer alıyor. Yani bu demek ki o toplumda tümüyle de kapalı değil iyi şeylere. Bunları okuyorlarsa, tartışıyorlarsa, kürsüler açıyorlarsa bu güzel bir şey yani. Bu güzel olanı teşvik etmek, yanlış olanları da eleştirmek gerekiyor.
Lazım, doğru. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programı devam ediyor efendim. Programımızın birinci bölümünde Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey'in bombaları yarıştırmak, acıları yarıştırmak, yarıştırmamak daha doğrusu üzerinden yazdığı, bu konuyu irdelediği Yeni Şafak gazetesindeki hafta sonundaki yazısını irdeledik, tekrar değerlendirdik hocamızla birlikte. Kırk Ambar'ın bu bölümünde Küba'yı konuşacağız. ABD Başkanı Barack Obama'nın tarihi Küba ziyareti kapsamında gündeme getirilen, bu ziyaretin farklı bir veçhesini oluşturan kapitalizm, işte komünizmin son kalesini de fethetti söylemlerinin de ortaya çıkmasına sebep olan Obama'nın Küba ziyaretini konuşacağız efendim. Bendeniz Ali Can, Kırk Ambar programımızın ikinci bölümü başlıyor. Hocam, bir Amerika başkanı 88 yıl sonra Küba'yı ziyaret ediyor. Tekrar ziyaret etti Obama. Ve işte çok böyle renkli görüntüler ortaya çıktı. Bu Obama'nın işte uçağı Küba semalarında inişe geçtiği zaman işte o Amerikan heyetinin merakla o uçak camlarından dışarıyı seyretme fotoğrafları bile yayımlandı. Bilmiyorum takip ettiniz mi, böyle merakla hepsi yerlerinden kalkmış. İşte uçağın camına, böyle penceresine yapışmış, etrafı seyrediyorlar. İşte Obama renkli bir şekilde orada karşılandı. Bir takım temaslarda bulunuldu. Biz asıl burada şeyi konuşacağız. Yani gerçekten artık komünist ideolojinin sonuna mı gelindi? Kapitalizm, komünizmin son artığını da yuttu mu? Bunu konuşacağız. Fakat burada bu ziyaretten sonra Fidel Castro işte sessizliğini bozdu. Biz dedi hediyeye muhtaç değiliz. Obama'nın sözleri dedi Kübalılara kalp krizi riski yaşattı dedi. Obama 10 yaşında bile değilken Küba'da ayrımcılık ortadan kalkmıştı dedi. İşte 1961 yılında işte bize yaptığınız çıkartmayı unutmadık. İşte ABD'nin uçak ve savaş gemileriyle eğitilmiş paralı askerleriyle işte Küba'ya baskın yaparak bombaladığını hatırlattı. Hiçbir şey yüzlerce ölü ve yaralıya mal olan ülkemize yapılan işte bu kasıtlı saldırıyı haklı çıkaramaz dedi. Tabii bu daha da tartışılmıştır. Bizim haberdar olmadığımız çok şey yazılıp çizilmiştir eminim Amerikan basınında, Küba basınında. Tabii biz zaman zaman burada konuşuyoruz hocam. İşte ideoloji konusunu da ben hatırlıyorum. Önceki dönemdeki Kırk Ambar programımızın biriminde bir bölümünde iki bölüm bu konuyu gündeme getirmiştik. Neler söylemek istersiniz? Öncelikli olarak bu Obama'nın bu gider ayak ziyaretlerini. Bu da çok eleştiriliyor biliyorsunuz. Yani Obama'nın gündemi başka, dünyanın gündemi başka diye. En son Arjantin ziyaretinde de işte onun bir dans meselesi falan yine dünya gündemine düştü.
Evet, yani tabii Obama sadece Obama değil, yani sadece ABD başkanı değil. Evet. Bu tür aslında konuşmalar Obama'nın aynı zamanda bir dünya başkanı olduğu algısını ortaya çıkarıyor. Yani böyle beklentiler var ki Obama'nın bu tür şeyleri eleştiriliyor. Onu daha iyi yerde görmek istiyor insanlar. Bu da enteresan tabii. Ya Amerika'nın tabii, Amerika Birleşik Devletleri'nin öteden beri bu Latin, sadece yani bir dünyadaki sol değil, yani bir de Latin solu var. Ve Latin solu AB'nin burnunun dibinde olan bir sol. İşte yoksullukları var, devrimci ideolojileri var, tek adamları var, sürekli ABD'ye baş kaldırmaya çalışan, onu tanımadığını söyleyen,
Venezuela var,
meydan okuyan bir sol şey var, coğrafya var burada. Ve bunu en renkli biçimiyle de temsil edenlerin başında Küba var.
Küba geliyor, evet.
Castro var. Yani dünya Soğuk Savaş'la birlikte 44-45'lerde Yalta Konferansı'yla ikiye bölünmüştü dünya. Yani işte kapitalizm ve komünizm. Bu Soğuk Savaş işte Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla sona erdi. Ve serbest piyasa bütün dünyada bugün egemen hale geldi. Yani işte Çin'de de serbest piyasa var, Rusya'da da var, her yerde var. Dolayısıyla bunu işte Fukuyama tarihin sonu kavramıyla ifade etti. Yani dedi ki artık tarih serbest piyasayla, demokrasiyle, insan haklarıyla her yerde etkili, her yerde bunlar dünyada bunlar oluyor. Ve dolayısıyla ona bunlara rakip olan herhangi bir siyaset, düzen, ideoloji de gözükmüyor. Tarihin sonuna geldik dedi. Fakat tabii tarihi bunlar önemli ama bunlar insanların sorunlarını hep çözmedi yani. Bu serbest piyasa, bu insan hakları, demokrasi her yerde Avrupa'daki gibi oluşmadı. Ve dünyadaki eşitsizlik daha da arttı. Bunların yayılmasıyla mı ilgili değil mi ayrı bir mesele ama sonuçta işte katliamlar var, terör var, eşitsizlikler var. Çok daha fazla insanlar, 60 milyon civarında insan yeryüzünde mülteci, hiçbir vatanı yok.
Evet.
Birleşmiş Milletler'in verilerine göre. Böyle bir dünya var. Dolayısıyla biz artık sona geldik. Mesih toplumu gerçekleşti. Mesih toplumu Marksistler komünist toplum diyordu. Öbürleri başka bir şey diyor. Böyle bir şey olmadı. Fakat bir şey oldu. Bunun olmaması hiçbir şeyin olmadığı anlamına gelmiyor. O da kapitalizme alternatif olarak ortaya çıkan solun ciddi anlamda dünyada yenildiği, ciddi anlamda rakip konumunu kaybettiğidir. Yani Çin'de de bu konumunu kaybetti. Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle de ve Latin solunda da bunu görüyoruz. Artık Latin solunun en sembolik dünyasını temsil eden Küba, işte Obama'nın gelmesine karşı büyük bir hayranlık içinde. Castro'nun bu ifadeleri tabii bu tarihsel acıyı dindirmeye yönelik ifadeler aslında yani.
Evet.
Bir açıdan. Sonuçta Obama oraya gelmiş, bütün kitleler, insanlar büyük bir hayranlıkla ona yöneliyorlar. Bir beklenti var, bir karşılama var. Ve dolayısıyla Latin solu da ABD'ye kapitalizme meydan okuyucu tutumunu şu an en azından bırakmış gözüküyor yani. Devrimci Che Guevara,
evet, falan,
romantik devrimcinin ülkesi Küba, sıradan bir ülke değil.
Evet, evet.
Gençlere hep ruh veren, işte
sembolleşmiş
rüyası karşısında Che Guevara'nın devrimi. Devrim yenildi bence yani. İyi ki yenildi yani hakikaten. Devrim çünkü dünyaya bir sürü katliamlar getirdi yani. ABD'nin kapitalist düzeni de belki şu insanları çok mutlu etmiyor. Etmediği şeyler var, doğru. Fakat devrimle de insanlar hiç daha kötü mutsuz oldular yani. Yani milyonlarca insanlar katledildi, sürgün edildi. İşkencehaneler kuruldu. Ya bugün Çin bile serbest piyasa var ama tek parti var hala. Komünist parti var. Farklı siyasi görüşlere karşı tahammül yok mesela. Dolayısıyla bu devrim, komünizm, sol dünyada bence yenildi. Ve dünyada ortaya koyduğu tecrübeyle de insanlığa büyük mutsuzluklar, büyük huzursuzluklar yaşattı. Bunun yenilmesi hayırlı bir şey bence. Bu sadece kapitalizme bakarak bunu okumak doğru değil. Çok kötü olan bir şeyden insanlık kurtuluyor en azından. Daha az kötü olan bir şey var, kapitalizm. Belki ona alternatif daha iyi şeyler çıkar yani. Fakat Latin Amerika ülkeleri de artık bugün Brezilya'dan bahsediyoruz. Brezilya'nın parlamasından söz ediyoruz. Parlaması da devrim arayışlarıyla değil yani. Parlaması daha çok yine serbest piyasa, ekonomik teşebbüsler, dünya ekonomi piyasalarında rekabet gücünü artırmak, değil mi?
Evet.
Bunlarla ilgili bir parlaklık var. Bir parlamadan bahsediyoruz. O nedenle Latin Amerika ülkeleri devrimci olmamız açısından bize örneklik teşkil etmiyorlar. Serbest piyasayla yaşadıkları kalkınma ve dinamizm açısından bize ilham verici yönler taşıyorlar.
Hocam bu aslında bu son gelinen noktada modern dünyada işte Küba örneğinden yola çıkarsak işte kapitalizmin sosyalizmi de yuttuğu işte komünizmi de yuttuğu varsayımıyla artık evet. Dünya şöyle bir arayışa mı girmek zorunda? Yani dünya insanın saadeti yani kapitale bağlı olmayan bir şey. Yani onun üretilmesi, paylaşılmasıyla alakalı bir şey olmaktan çıkıp belki işte daha böyle maneviyatta, evet. Metafizik bir dünyada, daha böyle spiritüel bir dünyada mı aranacak? Yani buna da bir yol mu açacak acaba?
Evet, bu hani çok
son,
önemli.
Son işte kale de kaybedildi evet. Diyelim. Bir iki karşılıklı mücadelede.
Evet.
Neticede hani kapitalizme de doyacak insanlar. Doymaya evet. Da başladılar. Bu acaba böyle yeni daha sağlıklı bir doğumun sancısı mı? Ne dersiniz?
Bu açıdan da çok önemli. Yani çünkü en meydan okuyucu ideoloji de pes etti. Ve dolayısıyla kavganın şekli değişmeye başlayacak veya huzur aranacak, saadet aranacak, kapitalizme alternatif aranacak, alan değişecek. Çünkü komünizm veya sosyalizm mülkiyet temelli bir kavga üzerinde alternatifliğini ortaya koyuyordu. Yani kapitalizm işte sermaye ve mülkiyet paylaşımında haksızlık yapıyor. Ben alternatif bir mülkiyet ilişkisi öneriyorum ve bununla insanları daha saadete götüreceğimi düşünüyorum diyordu. Kavga mülkiyetle ilişki üzerinde yürüyordu. Maddeyle, dünyayla ilişki üzerinde yürüyordu. Ve burada sol yenildi. Burada başarılı olamadı. Çekildi. Dolayısıyla dediğiniz gibi o zaman insanların saadetinin, insanların huzurunun başka bir alanda aranma imkanı ortaya çıkıyor. Yani mülkiyet olmadıysa o zaman biz ilişkilerimizi mülkiyet üzerine değil de başka bir alan üzerinde kurarak daha iyi bir dünya, daha iyi bir insan meydana getirebilir miyiz diye insanlar düşünmeye başlayacak. Mesela dün bir istatistik yayınlandı gazetelerde. Enteresan bir şey. Yani bir gazetede okudum ben. Harvard Üniversitesi'ni bitirenleri uzun süre yani işte 70-75 yaşlarına kadar bir sosyal bilimci takip etmiş ve mutluluklarını araştırmış. Çünkü Harvard Üniversitesi işte birinci sınıf bir üniversite. Oradan bitirenler iyi makamlara geliyorlar, zengin oluyorlar, sosyal çevreleri oluyor, toplumsal prestijleri oluyor. Ve sonuçta şuna varmış. Bu insanları takip ediyor ve diyor ki aslında saadet, onların deyimiyle mutluluk, ne zenginlik, ne toplumsal çevre, ne makam. İki şey de bu insanlar içinde mutlu olanlar iki şeyden mutlu oluyorlar.
Evet.
Bir diyor aile, iki çok güvendikleri, beraber oldukları, zor zamanlarında destek gördükleri arkadaşlara sahip olmak. İki şeyini özetliyor. Yani bu iki şey de mülkiyetle kazanılan ilişkiler sonucunda ortaya çıkanlar değil. Değil mi yani? İnsanların tabii. Dost sahibi olması mülkiyetle ilişkili değil. İyi bir aileye sahip olması mülkiyetle ilişkili değil. Dediğiniz gibi bunlar daha çok ruhani durumumuzla, zihni durumumuzla,
ahlaki
yapımızla ilgili durumlar. Bu önemli bir çıkış yani. İnsanlar tarih boyunca hep böyledir. Ari Şeriati medeniyet tarihinde bunu çok iyi anlatır. Maddeye insanlar yöneliyor. Maddede bir doyum noktasına ulaşınca bu defa yeniden manaya yöneliyorlar insanoğlu. Böyle helezonik bir durum var insanlık tarihinde. Kapitalizm maddi açıdan bir doyuma eriştiriyor kendi toplumunu, kendi insanlarını. Ama orada insanlar bir süre sonra işte Prozac toplumu haline geliyorlar. Niye böyle bu hale geldik diye araştırıyorlar. Ve o zaman ya mülkiyet değil de başka bir şeyle ilişki kurmamız gerekir. Hayatımızı daha sağlıklı yapmak, daha huzurlu yapmak için. Bu açıdan da bir hayırlı gelişme. Çünkü sol düşünce maddeyi, materyalizmi en üst noktada savunan bir düşünceydi. İnsanları buna inandırandı. Sekülerizmi ateizm boyutlarında savunan birisiydi. Yani dini tümüyle reddeden, dinin
ne varsa bu dünyada söyleyen, hesaplaşacağız diye.
Evet, ne varsa dünyada var. Ne varsa mülkiyetle ilgili, ne varsa sınıfla ilgili. Ya insanı tek bir şeye indiren ve onun etrafında onu inşa etmeye çalışan bir fikirdi, bir sistemdi, bir siyasetti. Bundan insan çok da çile çekti yani insan aslında. Yani işte sürgünler, hapishaneler, işkenceler, tel örgüleri, duvarlar, silahlar, bir sürü şeyi çekti insanlar bunlardan. Bunun sona ermesi hayırlı bir gelişme aslında.
En azından düşman yani, teke inmiş oldu. Evet, yani insanlığın hesaplaşacağı
kötülük teke inmiş oldu. Yani kapitalizm bundan evet. sonra. Çünkü yani kapitalizm eleştirisi hep yapılıyor ama bu solun dünya üzerinde ürettiği kötülüğe bakılmıyordu. Yani Avrupa'da bakılıyor da Türkiye solu bunu pek yapmıyor. Yani mesela tüketim deyince hep kapitalizm akla getiriliyor. Çevre tahribatı deyince hep kapitalizm sorgulanıyor. Ama çevre tahribatında Sovyetik kalkınmanın da kendi bölgesinde büyük bir şeyi var. Vebali var mesela işte Aral Gölü'nün kuruması.
Kuruması doğru.
Bunlardan birisi. Yani benzer şey Çin için de söz konusu. Küba hakikaten dünyanın yaşadığı işte zenginleşme, refah, bir takım ilerlemeler konusunda çok geri kaldı. Bir ara Küba'yı televizyonda göstermişlerdi. Romantik olarak insanlar Küba'ya giderim ne hoş güzel falan diyorlar.
1960 ama, model otomobillerin
evet, yani
sokaklarında
değil
gezdi.
Mi? Bizim 1950'lerde 60'larda evet. kullandığımız arabalar kullanıyor. İnsanlar kamyonlar üzerinde yani biz çocukluğumuzda köyden şehire giderken kamyonetlerin arkasına biniyorduk. Türkiye'de şimdi böyle bir şey yoktur yani. İnsanların %99'u otobüsle, minibüsle, taksiyle ulaşımını sağlıyor. Onlar hala kamyonetler üzerinde, kamyonlar üzerinde şehrin içinde ulaşımı sağlıyorlar.
Hocam ya işin ilginç tarafı şu.
Yani, yani büyük o, bir ekonomik kriz var yani.
Kapitalizm aslında alay konusu haline de getiriyor. Yani onu bir turizm ögesi haline, evet, romantik bir öge haline getirdi. Yani artık insanlar Küba deyince puro aklına geliyor.
Yani değil mi yani puro akla geliyor. Yani, garip bir şey yani. Turizm akla geliyor. Başka şeyler fuhuş akla geliyor. Evet. Puro akla geliyor. Ya yani bu solun düştüğü hallere yani bak. Tabii Avrupa solu kendi içinde ciddi anlamda eleştiride bulunan, kendisiyle yüzleşen, o nedenle Avrupa'nın aslında özgürleşmesine, daha eşitlikçi ekonominin sağlanmasına büyük bir katkısı var. Yani mesela bu IŞİD'le ilgili sol entelektüellerin bazı röportajlarını okudum. İşte Alain Badiou bunlardan birisi. Çok ufuk açıcı şeyler söylüyor adamlar. Ya din konusunda da klasik sol gibi bakmıyorlar artık yani. Fakat Sovyetik veya işte Latin solunda bunu göremiyorsunuz yani. Bir veya işte Castro'da, işte Che Guevara'da, romantik devrimci solda bu şeyi göremiyorsun. Bu devrimcilikten kurtulmamız gerekiyor. Yani bakın HDP'de, PKK'da, Türkiye'de terörle ilgili faaliyetlerde sık sık kullandığı bir şey. Yani biz demokratik devrim yapacağız diyor. Yani kardeşim sana mecliste konuşma imkanı veriliyor. Her şeyi söylüyorsun. Siyasi katılımda bulunuyorsun. Sen daha neyin peşindesin devrim yapmaktan bahsediyorsun? Çünkü devrim yapmak zor kullanmaktır yani. Kendi fikrini başa getirmektir. Topluma rağmen, topluma istişare etmeden, danışmadan, seçim yapmadan. Değil mi?
Evet.
Veya işte benzer biçimde özerklik siyasetini savundukları zaman içeriğini bakıyorsunuz. İşte sol bir yönetim tarzıyla dolduruyorlar. Yani garip bir şey.
Evet.
Şey bile aslında, Küba bile soldan vazgeçti. Bizimkiler
vazgeçmiyorlar. Aslında
böyle
onu soracaktım ben de hocam tam. Yani bizim Türkiye'de solun yansıması nasıl, Türkiye'de sol yenildi mi diye onu soracaktım. Siz iyi bir örnek verdiniz. Tabii bir de şu da var değil mi hocam? Bu coğrafyadan coğrafya, ülkeden ülkeye bu sistemlerin yorumlanması da evet. değişiyor. Yani evet. Küba'nın, Amerika'nın, işte Sovyetlerin belki hani derdi, Çin'in derdi başkaydı.
Evet.
Hani
evet.
İşte bir de Kuzey Kore var mesela şimdi ortada.
En katıksız solla devam eden. Evet.
Bizim ülkemiz açısından nasıl değerlendirebiliriz? Yani sol bizim ülkemizde de kapital tarafından diyelim, yani kapitalist kelimesini çok evet. kullanmak istemiyorum bizim ülke açısından, ama sermaye tarafından yutuldu mu ya da iktidardaki işte muhafazakar demokrat olduğunu iddia eden, kendisini bu şekilde tanımlayan AK Parti tarafından artık sol evet. Yani yenilgiye mi uğratıldı hocam, ne evet. dersiniz?
Ya bizdeki sol hiçbir zaman aslında tam sol olmadı yani. Hani mülkiye temelli olarak sınıflar arası eşitsizliği eleştiren, bunun yerine daha eşitlikçi bir ekonomik düzeni savunan ve daha halkçı davranan bir solla Türkiye'de karşılaşmadık aslında. Türkiye'deki sol aydınlara baktığımız zaman çoğunlukla dini reddeden, dinle savaşmayı özgürleştirmeye çalışması olarak gören bir sol var. Daha işte Kemalist devlet anlayışını savunan,
Jacobin
daha bürokratik devlet anlayışını
peşinde.
Savunan bir sol anlayışı var evet. Türkiye'de. Dolayısıyla bu Avrupa'daki sol değil veya işte Küba'daki sol gibi bir sol değil bu sol. Çok farklı bir sol. Hala da aynı şeyle karşılaşıyoruz. Yani işte anti-emperyalist diyor. Bunun içine kendisiyle savaşacak unsur olarak dini görüyor. Yani dinin bir sömürür aracı olduğunu, işte klasik Ortodoks solda olduğu gibi bunu söylüyor, bunlardan bahsediyor. Ya bizdeki sol çok dogmatik bir sol aslında.
Kapitalist böyle, bir sol bir taraftan da hocam.
Bir tarafta da tabii 12 elitist Eylül'den sonra Türkiye serbest piyasayla tanışınca, sermaye genişleyince solun yaşadıklarını gördük yani. Bugün de sol aydınlar büyük ölçüde bir kavga, bir tartışma çıktıkları zaman merkezde yer alan, konumlanan sermayenin yanında yer alıyorlar hemen. Mesela merkez medya, yani merkez sermaye tarafından beslenen merkez medya büyük ölçüde gençliklerinde hızlı sol olan aydınlardan oluşuyor.
68 kuşağı denilen.
Bunlardan oluşuyor. Evet. Böyle bir durum var, bir ittifak var. Dolayısıyla Türkiye'deki sol daha hakikaten yani dine karşı olan, maneviyata karşı olan, mülkiyetten çok iktidarı, gücü, devleti ele geçirmeye kendisine şey yapan, ona göre kendi kuran bir sol vardır. Daha insani yönü olan, daha evrensel olan, daha toplumu özgürleştirmeye, farklı kültürlere saygı duyan bir Avrupa solu dediğimiz şeyde bu var. Böyle bir sol yok Türkiye'deki solda maalesef yani. İşte ikide bir devrimci diyorlar. Hala eski dogmatik sol ideolojileri savunmaya çalışıyorlar. Bir yerden bunlar hemen nüksediyor. İttifaklar oluşurken bu tür tavırlar gelişiyor. En özgürlükçü sol aydınlar bile geldiler, kalktılar. İşte Türkiye'de AK Parti'nin yönetimi çok kötü. Dolayısıyla darbe olabilir. Yani olabilir derken olmalıdır.
Olmalıdır.
Gibi ifadeler kullandılar. Bu da Türkiye solunun hakikaten ne kadar çok dogmatik olduğunu, ne kadar kötü olduğunu, ne kadar soğuk savaş döneminin ideolojik özelliklerini üzerine taşımaya devam ettiğini gösteriyor.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programının yine sonuna geldik efendim. Bendeniz Ali Can, her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikte bugün iki konuyu değerlendirdik. Programımızın ilk bölümünde patlayan bombalar, terör olayları sebebiyle bombaları yarıştırmak, acıları yarıştırmak, yarıştırmamak daha doğrusu, bütün bunlar nasıl ortadan kaldırılabilir, bunu konuştuk. İkinci bölümde de Küba üzerinden kapitalizmin, komünizmin son kalelerinden kabul edilen Küba'yı yutması, bunun dünyadaki yansımaları ve ülkemizdeki sol ideolojinin durumunu da son kısımda değerlendirmiş olduk. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.